Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu lequr'anun kerimun fi kitabim meknunin la yemessuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَوْلَا فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.
Vakıa Suresi 77 ila 96. ayetler. Şüphesiz bu değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptır. Ona ancak temizlenenler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü küçümsüyor musunuz? Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz? Hele can boğaza dayandığı zaman, o vakit siz bakar durursunuz. O anda biz, ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz, onu canı geri çevirsenize, şayet iddianızda doğruysanız. Fakat ölen kişi Allah'a yakın olanlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer o sağdakilerdense, ey sağdaki, sana selam olsun. Ama yalancı sapıklardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve onun sonu cehenneme atılmaktır. Şüphesiz ki bu kesin gerçektir. Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an.
Dedi ki, marifet arttıkça varlık da artar. Marifet arttıkça yakınlık artar, yakınlık arttıkça fani varlık azalır. Varlık azaldıkça bakiden varlık alma kabiliyeti artar. Bakiden nasibi olanın varlığını hiç fena bulmayacak bir mahiyete bürünür. Arif içiyle abid, dışıyla yürür. Arif, kalbiyle yaşayan, abid ibadetiyle bilinendir. Arif, kalbiyle yaşadığından dışı ona tabi olur. Abid ise zahir amelleriyle maruf olduğundan fiilinin merkezinde de bunlar olur. O yüzden kalbi de zamanla dışına tabi olur. Seni muhayyer bırakan değil, gereğine zorlayan söz faydalıdır. Sözden murat, harekete geçirmesi, ayağa kaldırması ve gereğini yaptırmasıdır. Ne yapıp ne yapılmayacağı noktasında kararı kişinin kendisine bırakan söz kemale ermemiştir. Kemaline ermiş söz bir hüküm ifade etmesi yanında hükmün gereğini yaptıracak bir enerji de sağladığı için faydalıdır. Özgür olmadığının delili nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının götürmesidir. Özgürlük, heva ve hevesinin boyunduruğundan kurtulmaktır. İçimizde nefis denen ve bizi sürekli arzusu istikametine zorlayan bir düşman vardır. Bu düşmanın her dediğini yapmak bir tür köleliktir. Çünkü onun kendisini tatminden başka bir gayesi yoktur. Kaldı ki bu da mümkün değildir. Dedi ki, İsyan ve ruhani nur telif olmaz. İsyan ve ruhani nur kesinlikle bir arada bulunmaz. Çünkü ruh daima Rabbini müşahede eder. O yüzden onun olduğu yerde isyanın lafı edilmez. Hakikat şahitsizdir. Hakikat zuhur ettiği mananın saltanatı altında şahidinin izini bile bırakmaz. O mana öyle büyük, görkemli ve yüce bir menzildir ki kendisine varanı da, yolu da, buna şahit olanı da kendinde ifna etmiştir. Muradın görmekse, göreni görsen de yeter. Gören gözünden belli olur. Bu yüzden görmek isteyenin mutlaka görmesi gerekmez. Göreni görse de yeter. İş ki görebilsin. Görebilmek zaten bir seviyedir ki, o seviyeye erişenin gözü değişmiştir. Kendi zatın aynadır. Allah, insanı kendi suretinde yaratmıştır. Bu Kur'an'ı bir tabirle, ahsen-i takvim, yani en güzel şekildir. Ama herkes farklı farklıdır. Fark, özün farklılığıdır. Suret, sireti söyler. Dışımız, içimizi anlatır. Dedi ki, dil var, dilden alır söyler, dil var, kalpten alır söyler ve dil var, gaybtan alır söyler. Her sözün bir kaynağı vardır. Kimi duyduğunu söyler, kimi hissettiğini, kimi de onun katından kendisine verileni. Bu sonuncusuna sahip olanların ilmine ledün ilmi denilmiştir. Hak eri huzurunda bulundukça huzur bulduğundur. Hak eri kendisine müracaat edildiğinde manevi bir reçete sunarak ihtiyacın olan ilacın vasfını sayıp döken değildir. Asıl hak eri odur ki huzurunda durdukça huzur bulursun. Çünkü o hep huzurda durduğunun farkına varmış, suyun akışı gibi kolay bu hisle huzuru bulmuştur. Ne amel ne de ilim şaibesizdir. Ne gelirse su, çamur ve kan arasından sızıp gelir. O yüzden ameli de ilmi de şaibeden ve şüpheden arınmış istememelidir. Her ikisinde de muhakkak kibir, gurur ve benzeri kötü ahlaktan bir iz bulunur. Önemli olan bunu fark etmemek değil, bunun aksini iddia etmemektir. Sünnetin aslı, dünyayı kalbe sokmamaktır. Sünnet, Peygamberimizin hayat tarzıdır. Biz bu hayat tarzına ne kadar yaklaşabilirsek, o kadar kurtuluşa yaklaşacağız. Çünkü o bizim için en güzel örnektir. Bu örneklikteki en temel vurgu, esas hayatın ahiret hayatı olmasıdır. Sünnetin bu anlamda özü, dünyayı kalbe sokmamak, esas hayatın ahiret olduğu bilinciyle yaşamaktır. Dedi ki, marifet, halkın hak üzerindeki hakkıdır. Allah, insanları bilinmeyi dilediği için yaratmıştır. Kainattaki her şey onu anlatmakta ve onu haber vermektedir. İnsana düşen, bu haberleri işitip, hayattayken onun bilgisine erişmektir. Marifete hayattayken erişemeyen, Allah'a karşı haksızlık yapmış olur. Çünkü yaratılmaktan gaye zaten marifettir. İlim yolundakinin işareti, dünyadan kaçmaktır. Her şeyin bir işareti vardır. İlim yolundakinin işareti ise, dünyaya dair şeylerin ona yabancı, garip ve anlaşılmaz gelmesidir. İlmin tadını alan kimse, dünya ile buluşamayacak, ülfet edip kaynaşamayacak bir hale gelir ve elinde olmadan dünyaya ait ne varsa ondan uzaklaşır ve kaçar. İlmin gıdası tadında değil, acısındadır. İlmin tadı okumak, öğrenmek, dinlemek ve aktarmaktır. Bu hem kolay hem de zevklidir. Acısıysa bildiğiyle amel etmektir ki bunu yapmak zordur. Ama ilmin zor ve acı olan bu tarafı tadılmadan esas gıdası alınmaz. Kendini terbiyeden aciz, başkasını terbiyeden daha acizdir. Mürebbi olmanın ilk şartı kendisini terbiye etmektir. Kendisini terbiye etmiş birisi irade gücünü kullanır ve nefsinin isteklerine karşı koyar. Böyle bir disipline sahip olmamak acziyettir ki, kendisini terbiyeden aciz birisinin bir başkasını terbiye etmesi düşünülemez.
Sayen saldı ehli iman üstüne, hamdülillah geldim ahı Ramazan, doğdu olur ehli irfan üstüne, hamdülillah geldim ahı Ramazan, doğdu olur ehli irfan üstüne, hamdülillah geldim ahı Ramazan. Ehli cürmün hak gözü yaşın siler, ağlayanlar şad olur daim güler, şerbeti vufran içerler asiler, hamdülillah geldim ahı Ramazan, şerbeti vufran içerler asiler. zikru taat nuru ile dola gör. Hamdülillah geldi vahı Ramazan. Zikru
Erkam'da Sahur Bereketi devam ediyor efendim. Bugün konuğumuz Murat Kaya kardeşimiz. Murat'cığım hoş geldiniz.
Hoş bulduk Lütfü abicim.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak devam ediyorsunuz.
Evet.
Ama biz sizinle tabii daha çok eskilerden. Öğrencilik yıllarından tanışıyoruz.
Evet.
Biraz
evet.
Böyle tabii sizin Erkam Radyo dinleyicilerine de aşina gelen hem sesiniz hem efendim programlarınız var ama ben biraz daha böyle hem sahurun bereketinden istifade edelim.
Evet.
Hem de sizin özellikle ilmi yolculuğunuza birazcık çok nazara vermediğiniz yani o ilmi yolculuğunuza birazcık efendim bakalım diye daha böyle hususi sorular soracağım.
Buyurun lütfen.
Evvela Ramazanımız mübarek olsun.
Allah razı olsun.
Hayırlara vesile olsun. Nasıl geçiyor?
Elhamdülillah. Bereketleriyle sağanak rahmetiyle Ramazan her zamanki gibi güzel geçiyor. Tabi istifade edebilenlere.
Evet.
Yani biz ne kadar istifade edebiliyoruz o belli değil ama Ramazan kendisi bereketli elhamdülillah her şeyiyle.
Murat Hocam çocukluğunuzda böyle hani hep derler ya çocukluğumuzdaki Ramazanlar yok şimdi.
Evet.
Efendim böyle bir farklı eskisi çok iyiydi derler genellikle.
Evet.
Böyle bir şeye katılıyor musunuz siz? Arada bir fark olduğunu düşünüyor musunuz?
Yani farklılık var ama bugünkü Ramazanlarda da çok güzellikler var Lütfü abi. Yani çocukluğumuzdaki güzelliklerin bir kısmı gitti, kayboldu. Ama bu dönemde de yeni güzellikler geldi. Yine bakıyorsun özlüyoruz yani. Geçen Ramazan'da şöyle olmuştu, bu Ramazan'da böyle güzel olur diye.
Evet.
Yine güzellikler var ama değişen güzellikler var yani. Çocuklukta da işte ona göre güzelliklerimiz vardı. İşte iftarla teravih arasında oyunlar oynardık. Teravihlerde müezzinlik kapışmaları yapardık. İşte ezan okuma kapışması yapardık.
Ne güzel.
Ya böyle tatlı hatıralarımız
var. Uzun zaman Ramazanlara mı denk gelmiştin o çocukluğun?
Evet
biraz.
Uzuna gelmişti abi.
Evet.
Böyle yani 8'i 45 geçe falan iftar yaptığımız uzun zamanlar elimizde suyla yiyeceklerle beklerdik böyle. Hatta işte ne yapacağımızı şaşardık. Pişirilen bütün yemeklerde ekmek arasına koyup küçücük bir ekmek arasına ilk evet. Lokmayı böyle değişik farklı yemeklerin bir arada bulunduğu bir lokmayla açmak isterdik falan. Öyle bir çocukluk hatıramız var. Annemizle mücadelemiz vardı hep. İşte yemeği daha çok yap işte yetmez bu falan. Halbuki iftar ettikten sonra bakıyorduk yemek hepsi.
İnsan doymam zannediyor değil mi?
Kalmış falan evet. O tür şeylerimiz var.
Evet.
İşte sıcaktan bazen işte başımızı çeşmenin su biriken ahır dedik biz ona. Ahırına başımızı sokmamız serinlemek için o tür şeylerimiz var. Lütfü abi.
Evet maşallah. Böyle. Şimdi bugünlerde nasıl geçiyor? Biraz da tabii pandemi sürecinde çok böyle belki hani coşarak
evet.
Buluşma iklimleri oluşturamıyoruz ama.
Tabii o hakikaten kısıtlı oluyor. Yani Ramazan'ın o lezzetinin tadını hissedemiyoruz. Yani akşamları kısıtlama, işte namazlardaki o daralma, teravihlerin gibi, işte iftarlara davet edemeyişimiz, davete gidemeyişimiz, o tür sıkıntılar.
Dikkatli olmak da lazım
dikkatli
tabii.
Dikkatli olmak da lazım yani.
Yani Ramazan ama her dönemde güzellikleriyle geliyor tadabilene.
Evet. Evet
yani
evet.
Eskiden Ramazanlar şöyleydi, şimdi Ramazanların tadı yok diyenler dönüp kendilerine baksınlar değil mi?
Evet.
Biz öyle bir...
Ya ben öyle hissettim ya. Hakikaten küçüklüğümdeki Ramazanlarda hissettiğim o lezzetler de tatlar da hatıramda var ama şimdikinde de devamlı heyecanla Ramazan bekliyoruz ya. Yani. Ramazan gelirse şu tür işte faaliyetlerimiz olur, heyecanlarımız olur diye.
Ne güzel. Elhamdülillah. O önemli bir şey zaten. Heyecanlı. Allah Resulü Efendimiz
evet.
Malum Recep ve Şaban'dan itibaren bir böyle beklenti evet. içerisine girer. Bunu evet. dualarıyla ifade ederlermiş. O manada inşallah Ramazan'ın güzel ikliminden istifade etmeyi hepimize Cenab-ı Hak nasip amin. Eylesin diye dua ediyoruz.
Amin,
Murat Hocam şimdi tabii siz Allah razı olsun böyle ilim yolunu kendinize yol olarak seçmiş bir kardeşimizsiniz. Ben o noktada sizi gerçekten çok takdir ediyorum. Böyle bir yolculuğun hakikaten kendisine göre zorlukları vardır. Bir takım kolaylıkları vardır ama en şerefli, en güzel ve en makbul yol olduğunu bizzat haberlerden, yani bize aktarılan, değil mi? Hem Kur'an-ı Kerim'den hem
hadislerden.
Efendimizin hadislerinden bunu biliyoruz.
Evet.
Evvela böyle bir yola sizi sevk eden, hani takdir-i ilahi midir diyelim, yoksa böyle başından beri, en başından beri içinizde böyle bir heves vardı. Şimdi İmam Gazali'nin, hani Ahmet'le Muhammed diye iki kardeşler onlar.
Evet.
İlim yolculuğuna çıkış hikayeleri var. Biz diyor, babaları vefat ettiği için yani bir an önce bir böyle efendim dünya, düzenli bir gelire kavuşalım diye ilimi tercih ettik ama ilim diyor kendisi Allah rızasından başka bir gayeyi efendim kabul etmedi diyor. Biz tırnak içerisinde mecburen o tarafa döndük
diyor.
Diyor. Sizde nasıl bir hikaye var?
Bu İslam'ın özünde de var Lütfü abi.
Evet.
Hazreti Enes de öyle diyor. Bazı insanlar diyor dünyalık için, ganimet için, peygamberimizden bol işte mal almak için diyor İslam'a girerlerdi. Sonra İslam diyor onlara her şeyden, dünya ve içindekilerden daha kıymetli hale gelirdi diye.
Hmm.
Yani İslam'ın özünde de var. Sonra İslam ilimde de aynı şey söz konusu.
Evet.
Yani zaten İslam demek ilim demek.
Hah, bak burası çok güzel aslında. Ya ilim derken de böyle ilim yolu, ilim böyle ayrı bir sanki efendim bir hayat tarzı da aslında olarak ifade edilebilir. İslam zaten ilmin kendisi. Kur'an ilim olarak kendisini zaten ifade ediyor. Bu anlamda ilmi de bir tarif etsek. Nedir ilim? Şimdi mesela fizik çalışan birisi ilim yapmıyor mu Murat Hocam?
Evet, yani hocam ilim şimdi vahiy ile başlıyor.
Evet.
Yani İslam vahiy ile başlıyor. Vahiy geliyor. Vahiy ne demek? İlim demek. Yani hızlı ve gizli bir şekilde gelen ilim demek. Yani ve %100 doğruluğunda hiç şüphe olmayan, firesiz bir ilim.
Yani Kur'an-ı Kerim.
Kur'an-ı Kerim.
İlmin bir kere merkezi ve ilim dediğim zaman önce anlamamız gereken Kur'an-ı Kerim.
Kur'an-ı Kerim.
Sonra
o Kur'an-ı Kerim dalga dalga artık merkezden muhite doğru. Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, fıkıhtır, diğer İslam ilimler, ondan sonra diğer beşeri ilimler, coğrafyası, tarihi, fizik, kimyası, bütün bunlar, matematik ilimleri, hepsi ilim. Derece derece ama insana bir farz olan ilimler var.
Evet.
Bir farz-ı ayn olan ilimler var. Herkesin bilmesi gereken ilmihal diye bizim işte onu ıslahlaştırdığımız güzel bir hap haline getirdiği alimlerimizin.
Ya nasıl namaz kılacağını, neye inanacağını, değil mi?
Neye inanır, nasıl namaz kılar, herkesin ortak olduğu kısım var. Sonra da insanların ayrıldığı noktalar var. Tercih ettikleri mesleğe göre, tercih ettikleri hayata, yola göre ayrıldıkları bilgiler var. Onlarda artık farz-ı kifaye olanlar var, müstehab olanlar var, mubah olanlar var.
Evet.
Ondan sonra belki haram olan kısımları da geçer ileri doğru. Dolayısıyla her ilim Allah'ın yarattığı şeyin kanunlarını, esaslarını ortaya koyduğu için her ilim ilimdir. Ama bu kime göre, şahsa göre, nereye göre, ne zamana göre değişen hükümleri var yani.
Mesela şimdi Covid sürecinde bir takım aşılar bulunuyor, çalışılıyor bu konularla ilgili. Hakikaten insanların muhtaç oldukları bir bu bir ihtiyaç yani.
Hı
hı. O aşı. Bunu bulmak, bununla ilgili çalışmak, bununla ilgili gayret.
Gayret,
böyle bir
bu Müslümanlar için farz-ı kifaye olan bir ilim.
Farz-ı kifaye.
Yani bütün ilimler İslam'da olması gerekiyor. Müslümanlarda bütün ilimlerin olması gerekiyor. Ama bunu bazıları üstlenir. Yani doktorlarımız işte o biyolojiyle uğraşan alimler bu aşı bulmakla meşgul oldukları için diğer ümmetten bunun sorumluluğu, mesuliyeti kalkmış olur. Ama kimse meşgul olmazsa
herkes mesul olmuş
hepsinin
olur.
Üzerine çöker bu mesuliyet. Hmm.
Zaten o mesuliyette böyle bir ceza olarak da bitiyor değil mi? Bir tür ceza yani.
Ceza olarak bize dönüyor yani.
Evet, dönüyor.
Dolayısıyla İslam'ın dışında olan bir ilim yok.
Evet.
Ama kişiye göre değişen haller var. Bazısına bu Covid ile ilgili araştırma farzken, yani kendisi de farzı kifaye olarak seçmişken diğerler için mendup olabilir, müstahap olabilir.
Evet.
Onun başka alanları olabilir kendisine göre yani.
Evet. Murat Hocam bu yani eğitim sürecinizde ilkokuldan itibaren ortaokul, lise, yani bu tabii sonuçta ailemizin bizi yönlendirdiği bir istikamet de var. Bir de tabii gönlümüzün akmak istediği, akmayı arzu ettiği bir yönde istikamet de oluyor. Siz ne zaman fark ettiniz ilk defa bu İslami ilimlerle veya işte bu tür ilahiyat dedikleri şimdiki alanla meşgul olmayı, oralarda daha böyle imrarı hayat evet. etmeyi ne zaman karar
verdiniz? Yani küçükkenden karar verdiğimi hatırlıyorum. Daha ilkokuldayken İmam Hatip'e gitmek için işte hazırlık yaptık. O zaman rağbet çoktu, kalabalıktı. İmtihanla alıyorlardı. Bir taraftan çobanlık yaparken işte bir taraftan da...
Çobanlık da yaptınız yani.
Tabii.
Oo, ne güzel.
Hayvanların peşinde elimizde işte ilkokul defterlerimiz, kitaplarımızla böyle
oo, maşallah.
İmam Hatip'e gideceğiz diye.
Ne güzel.
Çalıştığımı hatırlıyorum.
Yani Efendimiz'in sünnetini
tabii.
ifa ettik diyorsunuz
evet,
yani.
Evet, tamam. Lütfen abi. Epey uzun süre. Ben küçüklüğümden beri tam çok çobanlık yaptım yani.
Onun bir getirdiği bir şey de var mı Murat Hocam? Hani böyle ileride derler ya hani şunun da öyle bir faydasını gördüm.
Tabii.
Şimdi çobanlık da sonuçta bir aslında bir idare, bir sevk evet. tabii idare işi yani.
Yani şimdi bazen ekili alanlar olur Lütfü abi. Sağı ekili, solu ekili, orta bir yer var. Oradan geçirmen gerekir hayvanları.
Yedirmeyeceksin.
Hiçbir yere zarar vermeden evet. nasıl geçirirsin? İşte ben önüne geçerdim hayvanların. Sağı da solu da o şekilde idare edebilirdik yani. Hem önü kontrol edebilirdik.
Evet.
O şekilde mesela o dar yerlerden geçirirken hayvanları öyle yapardık. Geniş alanlarda onun hakikaten bir belki muhakemeye... idareye faydası mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü hayvanları sevk ve idare etmek. Bir de onları dünyasında bak bazı şeyler keşfediyorsunuz. Hmm. Yani normalde hayvan deyip geçiyoruz ama Cenab-ı Hak diyor ki onlar da her birisi sizin gibi bir ümmettir diyor. Bakıyorsun mesela genç hayvanlar hep önden giderler. Yaşlılar geriden giderler normalde.
evet.
Ama bilinmeyen bir yola girdiğimizde Lütfü abi hemen gençler gelir yaşlıların arkasına. Geçerler. Yaşlı en öne geçer.
Öyle mi?
Bakarsın o yolu biliyordur çünkü. O tek patika yoldan böyle dağlardan ağaçların arasında o bizim de bilmediğimiz yerlerde çocuğuz mesela bilmediğimiz yollarda biz de o yaşlı tecrübeli hayvanların yol göstermesinden peşinden giderdik yani.
Evet.
Bir tane boğamız vardı mesela. Tam mezarlığa gelince arkadan gelir normalde ağırdır hayvan. Tam mezarlığa gelince o sürünün önüne geçer. Onları çevirir, mezarlığın yanında durdururdu. Allah Allah. Dedik biz herhalde burada bizim okumamızı istiyor bu hayvan.
Çok güzel.
Dururduk. Orada okurduk yani mezarda geçerken.
Evet.
Sonra her birisinin kendine göre ayrı karakterleri vardır. İşte birisi ziyancıdır, birisi ustudur falan böyle.
Ziyancı derken ne kastediyorsun?
Yani arazilere, ekili biçili alanlara kaçıp oraları
yemek. Muzır yani.
Muzır yani.
Oraya evet, zarar veriyor.
Oraya gitmek ister ya. Yasakları çiğnemek ister. Ha. Yasak çiğneyici diyebiliriz.
Allah Allah. İlginç.
Bazısı öyledir yani. Farklı evet. bir alem oldu.
Yani belki... biz birazcık esnaflık yaptık. Ben biraz daha
evet.
işte siz köy hayatında yaşamışsınız. Biz evet. biraz kasaba hayatında yani biz neredeyse her çocukluğumuzun döneminde bir esnafın yanında veya pazarda
evet.
Özel kendimize ait bir takım işte şeyler satarak ben o köy hayatını çok bilmem doğrusu
evet.
yani sizin de bu noktada hı-hı. köy hayatınızda daha farklı bir şey
evet.
var. Bu süreçte hani hem okudunuz hı-hı. hem çobanlık yaptınız.
Evet.
Sonrasında
İmam Hatip'e gidince artık evet. oradan ben düşündüm yani kendime göre düz mantıkla dedim bu dünyada en önemli şey nedir? Allah'ın kelamıdır.
Güzel.
O zaman ben neyle meşgul olayım? İşte Allah'ın kelamıyla en yakın ilim hangisiyle, hangisiyse onunla meşgul olayım diye kendime göre dedim tefsir. Tefsiri tercih ettim. Daha o küçük yaşlardan itibaren kendim tefsir alanında çalışmaya karar vermiştim. Hmm. Gerçi ilim ehline sorarsan herkes der ki kelamcılar Allah'ın kelamına en yakın ilim kelamdır derler mesela. Evet. Hadisçiler hadistir der falan ama ben o zaman işte tefsirdir diye. Eşref-ül Ulum tartışmasından tefsiri tercih etmiştim. Ta o zamandan beri, küçükten beri işte tefsir alanında okumalar yapardım. O alanda çalışmak isterdim. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini işte Adem Ergül abimiz tavsiye etmişti. Her İmam Hatip'lerini okuması lazım demişti. O zaman ben ortaokul 2'deydim falan herhalde.
Oo.
Döndüm onun aslından okumaya...
Çalıştınız.
Çalışıyordum.
Başarabildiniz mi?
Yani ilk 50 sayfa bir şey anlamıyorum. Okuyorum. Kelimeleri topluyorum, yazıyorum bir kağıda. Kendi sözlüğüm de yok o zaman. İşte kütüphaneye gidiyorum boş dersimde haftalık işte perşembe ilk blok boştu dersim. İşte gidiyorum oradan kelimelerin karşılıklarını yazıyorum falan. Böyle bir 50 sayfa bir savaş verdikten sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. Ondan sonra okumaya devam ettim.
Mesela bir İmam Hatip talebesine veya bu konularda yoğunlaşmak isteyen ya bundan sonra ben tefsirle başlayayım bir.
Evet.
Tefsir okuyayım diyene ilk tavsiyeniz böyle bir şey mi olur yine?
Yani böyle olmaz tabii ki o biraz ileri seviye.
Onu o zaman sonra soralım.
Evet.
Yani biraz böyle heyecanlandıralım kıymetli evet. dinleyicilerimizi de. Sizin demek ki ilk başlangıcınız Elmalı ile oldu.
Evet, Elmalı tefsiri oldu. Evet. Sonra hatırlarsınız ilahiyata ilk geldiğimizde sizinle, siz bizim ev başkanımızdınız.
Estağfurullah, evet, orada oralara orada geleceğiz. Evet. Dolayısıyla oralarda hakikaten biz
devam ettik.
Salih kardeşimiz vardı, siz vardınız ve Semih Bey vardı.
Evet, evet.
Salih şimdi o da sizin gibi akademik hayata intisap evet. etti. Semih de İmam Hatip'te öğretmen zannediyorum.
O da devam ediyor, doktora yapıyor hadiste.
Doktora yapıyor, bir de evet. güzel kitaplar da çıkartıyorsunuz. Çıkarttım. Hepiniz elhamdülillah bu manada çok güzel
Allah razı olsun.
Yerlere geldiniz. Güzel
size de sadaka-i cari hepsinden yazılır inşallah lütfen.
Allah razı olsun, Allah razı olsun. O dönemlerde hakikaten biz sizin eve gelmenizle böyle bir çok sevinç yaşamıştık. Çünkü evimizde başka arkadaşlarımız kalıyorlardı. Daha böyle farklı uzmanlık sahasında arkadaşlarımızdı. Üç tane böyle ilahiyat
evet.
Tahsil gören ve özellikle de ilim meraklısı, ilim heveslisi kardeşimizin gelmesiyle evin rengi değişmişti. Ben onu hatırlıyorum Murat'cığım.
Elhamdülillah.
Allah razı olsun. Gerçekten çok böyle memnun olmuştuk sizin o dönemdeki. Sonra ilahiyattaki çalışmalarınız sırasında böyle bir sizi en çok etkileyen, yani ilim yolunda özellikle, yani işte şöyle yöntem olursa daha güzel olur veya bak bu alan çok evet. daha efendim inkişaf ettirir sizi diye ne tür yönlendirmeler aldınız? Ne tür o manada sözler söyleyebilirsiniz?
Evet, ikinci kademede benim abim Ahmet Kaya abim bizden önce Marmara İlahiyatı kazanmıştı, gelmişti. Tabi o buraya geldi.
Ahmet abimize de selam ediyoruz buradan.
Selam
o da Kütahya'da böyle evet. Allah razı olsun yine özellikle lise ve ortaokul talebelerine hizmet ediyorlar evet. Allah razı olsun.
O döndükçe, köye geldikçe anlatırdı işte okulda şöyle, vakıfta böyle, işte üstadımız böyle falan, böyle dikkatle, merakla onu dinlerdik böyle. Sofrada anlatır, işte sofra dışında dolar.
Tabii Ahmet abi şimdi hem ilahiyatta okuyor, Marmara evet. İlahiyatta bu bir aslında bizim medrese geleneğinin modern versiyonu diyebileceğimiz. Evet. Diğer taraftan muhtemelen Arapça dersleri alıyor.
Nurettin
medrese.
Nurettin Can Hoca'dan.
Nurettin Can Hoca'dan. Bir alıyor. Taraftan da Hüdayi aslında üniversitesinde manevi bir eğitim tedrisi de görüyor
alıyor.
Yani. Burada, üç boyutlu yani.
Evet. Burada doluyor. Zaten 4-5 ayda bir anca gelir. Çok sık gelmezdi. Gelince artık bize böyle heyecanla anlatıyor. Anlattıkça biz tabii böyle
hevesleniyorsunuz.
Hevesleniyoruz, doluyoruz. İşte Marmara'ya da gitmemiz lazım falan diye. Hatta abimin yıllığı vardı. Yıllığı ben aldım. Karıştırıyorum orada bütün hocaların gelmişini, geçmişi.
Ne güzel.
Hepsini tanıyorum yani. İşte Hayrettin Karaman Hoca var diyoruz. Şu hoca var, bu hoca var falan. Buraya gelince, kazanınca tabii şükrettik Allah'a. Hemen işte hocaların derslerine koşuyoruz, konferanslarına koşuyoruz, kitaplarını alıyoruz falan. Ama bu ilk karar hala duruyor yani bizde, tefsir. Bazıları tabii ki farklı alanlarda söyleyebiliyorlar, fıkıh olabilir diyorlar falan. Ama ben değişmedi yani. İlk kararım tefsir olarak devam etti. Gerçi sonradan belki fıkıhı tercih etsemiydim ki diye... Bir şey.
O tabii ayrı bir şey gerektiriyor değil mi? Böyle bir evet. analizci zihin gerektiriyor.
Evet, analizci bir zihin gerektiriyor. Ya belki beni o aranda daha çok geliştirir miydi acaba diye düşündüğümde oldu tabii ki daha sonradan. Hı. Ama yine de çok da pişman olmadım yani.
Evet.
Çünkü tefsir alanında da dil açısından, belagat açısından, yine fıkıh usulünde tefsir kullandığı için hem fıkıh kullanmış oluyor, hem hadis ilminden istifade ediyor. Dolayısıyla böyle toplayıcı bir İlim olarak bizim işte Marmara İlahiyat'taki hocalarımızın, bu civardaki işte vakıftaki baktığımızda tefsirle meşgul olan yine Adem Ergül hocamız vardı önümüzde. Ömer Çelik hocamız, diyorduk ki bu abilerimiz de tefsirle meşgul oluyor. Demek ki biz de
doğru yoldayız.
Tefsir doğru yoldayız diye. Onların da böyle yani sözü değil de yani hal lisanıyla yönlendirmeleriyle bu yolda böyle devam etmiş olduk lütfen abi.
Maşallah. Allah böyle size hayırlı hizmet ömrü nasip eylesin. Her Amin. Aslında tefsirci hocanın öyle söyleyeyim belki ufkunda müfessir olmak vardır değil mi?
Evet.
Müfessir olmak. Dolayısıyla evet. böyle bir kitap sahibi olmak.
Evet.
Ya da işte meal çok belki tasvip etmiyoruz ama
evet.
daha böyle tefsir.
Evet,
böyle bir çalışma niyetiniz var mı Murat'cığım?
Yani şu anda çok var tabii piyasada ve bu iş zor bir iş.
Evet.
Kolay bir iş değil. Yani şu anda böyle bir niyet oluşmuş değil ama oluşursa da belki son...
Niyet hasıl olmadı diyorsunuz. Yani.
Evet yani...
Hasan Basri Hazretleri'ne diyorlar ki felancanın diyor cenaze namazına niye gitmedin diye soruyorlar.
Evet.
Diyor ki niyet hasıl olmadı diyor. Yani sizde de şu anda herhangi bir...
niyet hasıl olmadı.
Peki şu anki çalışmalar hangi minvalde seyrediyor?
Şu anda işte akademik makaleler oluyor daha çok. Sempozyumlar oluyor farklı alanlarda. Yetişmeyi sağlayan, daha çok yani bilmediğimiz, eksik kaldığımız alanlarda eksiklerimizi tamamlayıp bu alana daha geniş açıdan daha kuvvetli bakışı sağlayacak
evet.
altyapılar mahiyetinde çalışmalar.
Tabii akademide kendine göre bir dili var değil mi?
Evet.
Böyle kendine ait bir mahfilleri var.
Evet.
Hatta epistemolojik cemaat diyebileceğimiz böyle işte ön kabulleri var değil mi?
Evet, evet.
Bazı noktalarda hakikaten çok da bağnaz da olabiliyorlar.
Olabiliyor. Bir de bu yani, konuda biraz belki aceleci olmak da çok hatalara düşürebilir.
Evet. Evet. O da
onun için erken yaşta, genç yaşta bir şeyler yazmak, bir şeyler ortaya koymak, iddia sahibi olmak da biraz çok düşünmeyi gerektiren bir şey.
Evet.
Onun için belki biraz daha altyapıyı sağlamlaştırırsak, Eski Uleman da yaptığı gibi.
Evet.
Tabii. Bütün ilimleri okuyorlar. En son tefsir ilmini okuyorlar. 15. sırada. 15 tane ilim okuyorlar. Dil ilimlerini, mantığında işte.
15 ilim sonra tefsire sıra geliyor.
15 ilim sonra en son tefsire sıra geliyor. En son tefsir okuyor. Hepsini çünkü orada tatbik ediyorlar.
Yani 6 ay hepsine bir vakit ayırsalar ki 6 ayda
evet.
ancak belki elifbasını görebilir.
Tabii.
Yani 7,5-8 sene sonra ancak
sonra, tefsire, tabii, tefsire sıra, sıra geliyor. Orada artık tefsirde bütün dil tatbikatı, mantığını orada hadisleri, fıkhı hepsini tefsirde tatbik ederek artık evet. tefsir okuyorlar. Tefsirle de genelde bu sebeple geç yazmışlar alimler. Evet.
Şimdi bu ilmin kıylü kali diye bir ifade vardır Murat'cığım.
Evet.
Hani ilim bir kıylü kalimiş ancak diyerek
evet.
hani Fuzuli'nin de evet. ifade ettiği şekilde. Yani işin böyle dedisi, kodusu, şu şöyle ravi şöyle ifade etti, böyle ifade etti, böyle ifade etti derken aradan böyle o esas bize lazım olan nüktenin kaçma ihtimali olabiliyor mu? Çok metodoloji konuşarak,
evet.
çok usul konuşarak aslında öze dair bir şey olabiliyor mu bazen?
Yani ilmin kıyluk hali deyince belki lüzumsuz kısmı gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Yani ilmin kıyluk hal kısmı ulemaya, akademisyenlere lazım olan kısmı
değil mi?
Ha, tartışma güzel. Kısmı. Yani
tartışma
tartışacak
kısmı.
O. Evet. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş ama o kendi arasında tartışacak.
Evet.
Şimdi ilmin kıyluk halini getirir televizyona taşırsa orada problem ortaya çıkıyor.
Tamam şu anki zamanki karışıklık evet. buradan çıkıyor.
Orada biraz, çıkıyor ortaya evet. yani. Kıyılık halini televizyona taşımayacaksın. Genel insanların huzuruna yapmayacaksın. Çünkü zemini alt zemini yok, usul yok. Onu anlamaz o insanlar. Kafaları karışır, bilmez, yanlış hükümler çıkarır. İlmin kıyılık halini kendi arasında tartıştıktan sonra halka verebileceği o bahsettiğiniz öz kısmı ne verecek halka? O öz kısmını onlara aktarır. Yani onların meclisleri ayrı olur. Kendi tartıştığı meclis ayrı olur. Halkla buluştuğundaki meclisi ayrı olur. Orada kıyılık halden bahsetmez. Orada sonuçlardan, insanların istifade edeceği noktalardan bahseder.
Ya burada da işte ulemanın ya da kendisini ulema olarak görmek istediğimiz eşhasın
evet.
belki şöyle bir vasfının olması gerektiği de çıkıyor ortaya.
Evet.
Yani işin metodolojik, teknik kısımları ayrı.
Tabii.
Bir de halka bir takdim kısmı ki o da takdim de halden ayrı düşünülemez.
Tabii.
Örneklikten ayrı düşünülemez. Dolayısıyla ben bu işlerle uğraşıyorum.
Evet.
Örneklik vasfım yoktur kardeşim diyemez.
Diyemez
yani,
değil tabii, mi? Tabii. Yani biz şimdi diyoruz ki
İşin arkeolojisiyle uğraşmakla bu iş şey olmaz yani.
Tabii.
İlim olmaz yani.
Şimdi mesela hadis naklederken ravilerde adalet ve zapt diye iki alanda yeterlilik aranıyor.
Evet.
Zapt tarafı işte hafızasının güçlü olması, ilmi yönü, dikkatli olması, bugünkü akademik yön. Adalet tarafı ise bahsettiğiniz o hal yönü, dindarlık yönü, Allah korkusu yönü. İkisi birden aranıyor. İkisi olmazsa hadis alınmıyor. Şimdi bugünkü akademik sahaya bakıyoruz. Sadece o zapt kısmına çok önem veriliyor. Zapt kısmı güzel mi? Dipnotlarını güzel koymuş mu? Kaynaklardan güzel istifade etmiş mi? Onlara ulaşmış mı? O kısmı aranıyor ama adalet kısmı hiç...
Hayır, zapta bile sonuçta evet. gidip falanca oryantalistin, falanca şarkiyatçının ortaya koyduklarıyla yetinen bir şey var yani.
O da var. Orada
yani.
Bir problem var ama
evet.
yani en azından kafadan bir yarısı eksik.
Evet, evet, evet.
Diğer yarısında da yine eksikler söz konusu yani. Mesela diğer bizim alimlere baktığımızda fetva sorulan müftülerimiz işte kadılara var. Fetva soruyor falanca şöyle şöyle yaparsa şöyle olursa olur mu? O diyor ki el cevap olur. Veya olmaz.
Evet.
Bir kelime.
Evet.
Halka onu diyor. O da gidip onu yapıyor. Ama ya bu niye olur? Niye olmaz dersen o zaman arkasından bir sürü koca bir kitap çıkabilir.
Evet.
Ya
evet.
bunun niye olup niye olmayacağıyla ilgili mesela bir doktora tezi. Adam doktora tezi yaparken ne yapıyor? Şu konu nedir? Onunla ilgili bir olur diyebilmek için koca kitap yazıyor mesela.
Evet, evet.
O ilim kıyluk hal kısmı.
Evet.
Şimdi müftü o kıyluk hal kısmını o zaten anlatmıyor yani.
Evet.
Zaten anlasa da anlamıyor. Bugün mesela bazen kaynak soranlar var. Mesela bu alanda haber yok, bilmiyor. Diyor ki sen şöyle dediğin kaynağın ne? Diyorum ki işte ben sana bir kaynak söylesem, sen bu kaynağı anlayacak mısın?
Evet.
Yani evet. Bu kaynak ne ifade eder?
Evet.
İşte bir hadis var, o kaynağın ne? Ondan desem ki ben de işte İbnül Cevzi'nin El Mevzuatül Kübra kitabı desem, o Kübra Kebir büyük bir kitap demek ki burada geçiyormuş. Ne anlayacaksın bu kitapta?
Ya bir ara hakikaten böyle bir evet. akım çıkmıştı. Daha bu işin tedrisatında yeni başlayan öğrencilerden evet. bir böyle grup çıkıp bir hadis nakleden hocanın karşısına, hocam bunun kaynağı nedir diye.
Evet.
Böyle bir, bunu da sanki bir matah bir şey yapıyormuş gibi.
Evet.
Ya bir de ilmin de bir edebi de olması tabii. gerekmiyor. Tabii. Yani işin bir hakikaten evet. haysiyeti, kendisine göre bir usulü, adabı, ahlakı evet. olması da gerekmiyor mu?
Evet. Yani ilim ehli dürüst olacak, hakikaten işin ehli olacak, edepli olacak, ahlaklı olacak, kendisi yaşayacak mesela. İlim ehli böyle bir güven verecek. İlim ehli olmayan da kendi haddini bilecek. O da ilim ehline karşı bilmediği konularda işte kaynak istiyorum, işte bu itiraz etmek gibi ahlaka muayir, edebe ters bir şekilde itirazlarla. O da haddini bilecek. Ona karşı nasıl tavır takınacağını bilecek. Bu şekilde işler rayına oturacak. Ama şimdi bakıyorsunuz ilim ehli belki güven vermiyor. Bu sefer halk da haddini bilmiyor. Birbirine girmiş oluyor işler yani.
Evet, evet.
Karışıyor.
Evet. Biz o noktada hakikaten hakiki ehli ilimin hem sesinin yüksek çıkması
evet.
hem de yaptıkları çalışmaların bereketli olması noktasında gayretlerine Cenab-ı Hak'tan bereket niyaz ediyoruz.
Amin.
Sahur bereketinde böyle bir
Allah
bereket
razı.
Duasıyla onları anmış olalım. Sizi dolayısıyla bu anlamda anmış olalım.
Estağfurullah.
Muratçığım, şimdi ben size bir soru soracağım ama o soruyu genellikle bir hani tefsirle uğraşan bir hocamızın cevaplaması zor diye düşünüyorum. Bak
evet.
baştan da böyle bir ön yargım var yani.
Bizim işimiz kolay olur tabii.
Peki.
La edri deriz.
Tamam. Bilmiyorum dersin değil mi?
Evet.
Bilmiyorum dersin geçersin. Fakat ben sana bir duygu sorusu soracağım. His sorusu soracağım. Ona bilmiyorum deme şansın yok yani. Kur'an-ı Kerim'de bu kadar meşgul oluyorsunuz. Cenab-ı Hak bereketle eylesin.
Amin.
En büyük belki dünyadaki yapılacak en güzel iş yani. Sizi en çok etkileyen ayet hangisi?
Evet.
Zor bir soru değil mi?
Zor bir soru. Şimdi belki mesela ilk hemen aklıma geldi bir ayet-i kerime. İlk defa tekrar ediliyor. Velem ekub duaike rabbi şakiyye. Ayet-i kerime soru.
Evet.
Ya Rabbi diyor, sana dua edip de mahrum kaldığım.
Hazreti Zekeriya'nın duası değil mi?
Zekeriya Aleyhisselam duası. Hmm. İki yerde geçiyor. Şakiye olduğum, bedbaht olduğum, mahrum kaldığım olmadı diye.
Allah bunu Allah.
Şimdi hayatta da tecrübe edince lütfen abi, ikisi birbiriyle örtüşünce
o dua yakalıyor bizi.
Orada hissediyorsun. Evet. Diyorsun ki demek ki ben de aynı şey diyorum. Ben de diyorum şimdi Rabbime.
Ya Rabbi sana ne zaman dua ettik de?
Dua edip de
mahrum kaldık.
Mahrum olduğum olmadı ama acele etmemek lazım. Peygamberimiz öyle diyor. Dua mutlaka kabul olur ancak acele etmemek lazım.
Evet.
Acele nedir ya Resulullah diye sorduklarında, ya o kadar zamanda dua ediyorum, duam kabul olmuyor demek diyor, acele etmektir diyor. Ben ta küçüklüğümden işte başlamıştım uzun süre, ya Rabbi bana işte Marmara ilahiyatı nasip et falan diye mesela oldu. Ondan sonra sırayla kademe kademe ne istiyorsam hedefte bütün o duaları ediyorum ama zamanla bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra bakıyorsun o duanın gerçekleştiğini görünce, bazen dua ettiğini de unutuyorsun.
Evet.
Onun gerçekleştiğini görünce aklına geliyor, hisleniyorsun tabii.
Velem ekum duai Rabbi şakiyye.
Rabbi şakiyye. Yani diyor ki Rabbimiz bizi hiçbir zaman mahrum bırakmıyor.
Evet.
Dualarımızı kabul ediyor, isteklerimizi veriyor ama tabi bir mesuliyet de yüklüyor. O zaman biz de Rabbimiz
onun istediğini
yapalım. Yani tabii. Yarın Cenab-ı Hak bize sorucu, ben senin bütün isteklerini verdim kulum.
Evet.
Ud'uni estecib lekum.
Evet.
Ayet-i kerimesi var. Bir de diğer ayet-i kerime. Ben onların dualarını kabul ediyorum. Onlara söyle, o zaman onlar da bana icabet etsinler.
Ha,
tamam. Fel yestecibu
vel yu'minu
bi
le'allehum yarşudun.
Yani ben onların dualarını kabul ediyorum. Onların lütuflarında bulunuyorum. Onlar da bana icabet etsinler benim davetime.
Böylece umulur ki rüşte ererler. He, yani olgunlaşma yoluna girerler.
Ererler,
yani.
Doğruyu bulurlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bunun dışında da tabii ki okudukça, içine girdikçe hakikaten insana etkileyen ayet-i kerimeler çok ama bu uğraştıkça artıyor sayısı.
Evet yani. Evet elhamdülillah. Bu anlamda Kur'an bir umman yani.
Umman.
Elhamdülillah.
İlk anda bu ayet-i kerime aklıma geldi.
Ne güzel maşallah. Allah razı olsun. Ben zor bir soru olup böyle biraz tereddüt edeceğini düşünmüştüm ama tabii müfessir bir hocamızdan konuştuğumuzda farkında olmalıyız.
Estağfurullah.
Efendim Allah razı olsun. Sizinle sohbete doyum olmaz fakat sürede mahdut.
İmsak kesilmeden.
Son böyle bir Ramazan sahur bereket ikliminde bir efendim dinleyicilerimize bir mesajınız olur mu? Genel bir mesajınız. Erkan Radyo dinleyicileri zaten sizi biliyorlar.
Evet.
Seviyorlar. Programlarınızı da bu anlamda istifadeyle dinliyorlar.
Evet.
Onlara böyle bir son cümle alalım ve müsaade isteyelim.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerif var. Tesahharu fe inne fissahuri bereke. Sahur yapın. Bir yudum suyla da olsa sahur yapın. Sahurda bereket vardır diye.
Evet.
Şimdi gençlerde bazen bir mail oluyor. Ya biz akşamdan zaten geç yatıyoruz. Sahura kalkmadan uyku bölmeyelim gibi bir şey var ama sahurun bereketi hangi yönlerdedir diye şerh eden alimlerimiz, şarihler çok meşgul olmuşlar. Uzun uzun yazmışlar. Diyorlar ki sahurdaki bereket bir o vakitteki berekettir. Seher vaktinden kalkıp o vakitte bir istiğfar etmek, bir zikretmek, bir iki rekat teheccüd namazı kılmak. O vaktin bereketi vardır diyorlar. İkinci bereket sahura kalkmak insana bir zindelik, dinçlik verir. Kalkmanın bir bereketi
vardır.
Uyanmanın bereketi vardır diyorlar. Üçüncüsü
yemeğin bereketi
yemekte bereket vardır. Evet. O sahurdaki, oradaki yemekte bereket vardır. Yemek yiyince orucu daha rahat tutar, kolay tutar. Nitekim diğer hadiste de işte oruca sahur yemeğiyle destek olun. Gece ibadetine de kaylule uykusuyla destek olun diye hadis-i şerifte var. Dolayısıyla gündüzler belki istirahatla gecenin sahuruna, gecenin sahuru da gündüzün orucuna birbirini takviye ederek Ramazan'ın bereketinden daha çok istifade edelim.
Allah razı olsun Murat Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Erkam'da sahur bereketinde bugün misafirimiz Murat Kaya hocamızdı. Kendisini zaten Erkam Radyo'dan tanıyorsunuz, biliyorsunuz ve seviyorsunuz. İnşallah bugün hakikaten güzel hem çocukluğunuzdan hem Kur'an'la olan tetebbuatınızdan ve son verdiğiniz mesajdan da çok istifade ettik. Erkam'da sahur bereketi birazdan devam edecek efendim.
Müştak olup özledim şehri Ramazan merhaba. Müştak olup özledim şehri Ramazan merhaba. Bakıp yolun gözledim şehri mübarek merhaba. Bakıp yolun gözledim şehri mübarek merhaba. Müminlerin bayramıdır on bir ayın sultanıdır. Müminlerin bayramıdır on bir ayın sultanıdır. Hakkın bize fermanıdır şehri Ramazan merhaba. Hakkın bize fermanıdır şehri mübarek merhaba. Safa geldin izzet ile dahi azim nimet ile. Safa geldin izzet ile dahi azim nimet ile. Müminlere rahmet ile şehri Ramazan merhaba. Müminlere rahmet ile şehri mübarek merhaba. Derviş Yunus sever özden, kanlı yaşı döker gözden. Derviş Yunus sever özden, kanlı yaşı döker gözden. Hoşnut olsun cümlemizden şehri Ramazan merhaba. Hoşnut olsun cümlemizden şehri mübarek merhaba.
Erkan Radyomuzda kalbimizin frekansında sahur bereketi devam ediyor efendim. Aslı Saadet Hasreti'nde bugün Halife Ömer'le bir ihtiyar arasında yaşanan şu hadiseye dikkatinizi çekmek istiyorum. Halife Ömer bir gece vakti Abdullah İbni Mesud'la Medine sokaklarında dolaşıyorlar. Açık bir kapının aralığından önünde şarap, cariyesinden şarkı dinleyen bir ihtiyar görüyorlar. O anda ihtiyara çıkışıyor Hazreti Ömer. Bu gece şu ihtiyarın yaptığından daha çirkinini görmedim. İhtiyar hiç telaşa kapılmıyor ve müminlerin emirinin yaptığı benimkinden daha fenadır. Gizli halimi araştırdı. Dahası izinsiz evime girdi. Şimdi Hazreti Ömer'in malum böyle gayreti diniyesi ve hamiyetiyle yapmış olduğu çıkışlar İslam tarihinde meşhurdur. Ama aynı Hazreti Ömer Efendimizin böyle bir hakkın, hukukun ya da Kur'an ayetlerinin kendisine getirildiğinde böyle zınk diye duruşu ve kendisini bu manada hemen ona uyarlaması da meşhurdur. Nitekim bu ihtiyarın çıkışını duyunca Hazreti Ömer birden durgunlaşıyor ve "Doğru söyledin ihtiyar, Allah Ömer'i bağışlamazsa onun vay haline" diye efendim birden hüzne kapılıyor. Ve ihtiyarı kendi haline bırakıp giderken de gözlerinden yaşlar akıyor. Fakat ağlaması aslında yapmış olduğu o efendim ihtiyarın işaret ettiği daha fena bir iş işlemekten mütevellit değil. Şöyle bir kaygısı var aslında. Ya bu adam halife ile ki en üst merci o dönemde bu yaşadıklarından sonra işi daha da azıtırsa Hazreti Ömer o zaman ne yapacak? Uzun bir müddet halifeye gözükmemiş ihtiyar. Günler sonra Hazreti Ömer Efendimiz mescitte arkadaşlarıyla otururken ihtiyarın sessizce arkalarda bir köşeye iliştiğini görmüş. Tabi görünce hemen dikkatini çektiği için çağırtmış. Çünkü uzun zamandır da kendi içerisinde bir mesele o. Bu ihtiyarın ne yapıp ne ettiği. İhtiyar da yaptıklarının belki kendisine vermiş olduğu çekingenlikle tedirgin bir halde yanına yaklaşmış. İhtiyarı yanına oturtmuş, iltifat etmiş ve bir ara yavaşça kulağına eğilip şunları söylemiş Hazreti Ömer Efendimiz. Allah'a yemin ederim ki o gece gördüklerimi kimseyle paylaşmadım. O gün benimle olan Abdullah da öyledir. İhtiyar hiç kimseye yine fark ettirmeden, yani düşünün orada birçok belki sahabe ya da tabiin efendimiz var. Onlar böyle bir ihtiyarın gelip Hazreti Ömer tarafından yanına oturtuluşuna şahit oluyorlar. Hazreti Ömer onun kulağına eğilip bir şey söylüyor. Onu duymuyorlar. O gece gördüklerimi diyor. Hiç kimseye anlatmadım. İhtiyar da hiç bozuntuya vermeden o da aynı şekilde Hazreti Ömer'in kulağına eğiliyor ve şunları söylüyor. Ben de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o günden sonra o işi bir daha yapmadım. Bu sözün Hazreti Ömer'de meydana getirdiği sevinci düşünemeyiz bile. Çünkü Yüce Halife o anda heyecanlanarak yüksek sesle Allahu Ekber diye haykırıyor. Tabii etraftakiler şaşırıyorlar. O zamana kadar oluşmuş olan muhavereye bir anlam veremedikleri için Hazreti Ömer'in bu efendim sevincine bir anlam veremiyorlar. Fakat şaşkınlıkları da halifenin ve ihtiyarın yine hiçbir şey söylemeyen yüzlerinde bir muhatap bulamıyor. Kıyamete kadar da bulamayacak. Ama biz bunu yine böyle bir hepimize örneklik teşkil edecek bir sahne olarak bugün efendim konuşuyoruz, dinliyoruz ve tam da bundan nasıl bir amel etmemiz gerektiğini de birlikte düşünelim efendim. Günahı örtmek, ifşa etmemek bir edepse, başkasının günahını örtmekse daha yüksek bir edep. Çünkü insanlık fazilet ve erdemi günah, kötülük ve çirkinlikle değil, sevap, iyilik ve güzellikle bilinmeyi gerektiriyor. Günümüzde günahıyla, edepsizliğiyle, şirretliğiyle arz endam eden insanların İslam'la bir ilgisinin olduğunu düşünmek zor. İslam tam tersi iyiliğiyle, güzelliğiyle, insanlığın zirvelerinde fazilet sahneleriyle bilinmeyi ve bunu teşvik etmeyi kendisine şiar edinmiş bir din. Bu anlamda günahı da bilinmeyi seçmek, günahıyla bilinmeyi seçmek bir tür küstahlık ve insan onuruna yakışmayan bir tavır. Günah işlemek, amenna, her şeye vakıf olan Allah'a karşı bir saygısızlık, onun hududuna riayet etmemek demek. Ama kullardan saklanabilecek bir kötü hali ortaya saçmak daha büyük bir saygısızlık. Bu günahı kamuya mal etmek, tabiri caizse kamu suçu işlemek demek aslında. Kamuya mal edilen günah açılmış saçılmış bir cife gibi, açıktaki bir pisliğin kokusu gibi herkesi rahatsız edecektir. Günahını açan ve dolayısıyla saçan hem diğerlerinin zihinlerini ve gönüllerini bulandıracak, hem de Rabbimiz ile kendi arasında kalması gereken sadece kendisine has o mahrem daireyi hiçe saymış hale gelecektir. Bu manada günahın örtülmesi, ifşa edilmemesi hak dostlarının güzel, yüce bir ahlakı olarak bize tavsiye edilen önemli bir edeptir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ömer'le beraberlerken, etrafında başka sahabeler de var, Mescid-i Kiram'da, Mescid-i Nebevi'de adamın bir tanesinin akşam işlemiş olduğu bir efendim fiili gelip anlatıp bundan pişman olduğunu ifadesine Hazreti Ömer'in verdiği tepki bu manada çok önemlidir. Be adam, Allah'ın gizlediğini niye ifşa ediyorsun diyor. Efendimiz de zaten bu cürmünü itiraf eden şahsa herhangi bir şey söylemeyecek. Daha sonra namaz kılındıktan sonra sen bizimle namaz kılmadın mı? Abdest alıp bizim cemaatimize katılmadın mı? Tarzında aslında onun bu tür bir efendim cemaate katılmak, namaz kılmak, müminlerle, Müslümanlarla ortak güzel bir amel işlemek noktasında örtücü, tevbe içerisine barındıran bir fiil olduğunda ifade etmiş oluyorlar. Rabbimizden bizleri bu manada hem Allah'ın hudutlarına riayet etmeyi hem de özellikle başkalarının günahlarını setretmek noktasında Settar ismi şerifinden üzerimize hisseler, tecelliler niyaz etmesini Cenab-ı Rabbül Alemin'den diliyoruz. Sahur bereketini de efendim yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir dua ile bitiriyoruz. Bu da hadis kitaplarında geçen bir efendim duadır. Ebu Umame radıyallahu anh'tan aktarılmıştır. Efendimiz bir ara o kadar çok dua yaptı ki ezberleyemedik. Bunun üzerine dedi ki, ya Resulallah öyle çok dua ettin ki ondan hiçbir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine bu söylediklerimin hepsini toplayan duayı size söyleyeyim mi buyurdular. Ve bana dediler ki şöyle söylersin. Allah'ım senin peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayır olarak senden neyi istediyse biz de onu isteriz. Hangi kötülükten de senin peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana sığınmışsa biz de ondan sana sığınırız. Sen yardım istenensin ve dilekler kendisine ulaştırılansın. Allah'tan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Efendim hayırlı sahurlar, hayırlı oruçlar, hayırlı günler. Bir sonraki sahurda buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz.